Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Erkam Radyomuzun muhterem dinleyenleri, yüce Rabbimizin selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun efendim. Sahibül Vefa Musa Topbaş Efendi Üstad'dan okumalar programındayız. Merhum Üstad'ın yine Altın Oluk Sohbetleri adlı eserinden inşallah bugün infak bahsini okumuş olacağız. Tabi infak bahsi deyince de elbette ki burada üstadın yazdığı bir hayli tespitler var. Ancak belki Musa Efendi'yi tanıyanlar zaten onu hiçbir şey yazmasa da onu tarif edeceği kelimelerden birisi infak ehli bir Allah dostudur. Gerçekten infak noktasında model bir şahsiyet olan Musa Topbaş Efendi rahmetullahi aleyh ayrıca bir sohbetini de yine infak üzerine yapmışlar. Buyuruyorlar ki Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulmuştur. Ya eyyühellezine amenu la tubtilu sadakatikum bil menni vel eda kellezi yunfiku malehu ri'a ennas ve la yu'minu billah vel yevmil ahir ila ahiril ayet. Ey iman edenler! Sadakalarınızı malını insanlara gösteriş için harcayan, Allah'a ve ahiret gününe inanmayan kimse gibi başa kakmak ve incitmek suretiyle heder etmeyin. Çünkü onun hali, üzerinde biraz toprak bulunup da kendine şiddetli bir yağmur isabet eden, bu suretle o kendisini kas katı bir taş haline bırakmış olan kaypak bir kayanın hali gibidir. Onlar dünyada işledikleri hiçbir şeyden sevap kazanmaya muktedir olamazlar. Allah kafirler güruhuna da hidayet vermez. Ve yine buyrulur, fî sebilillah mallarını sadaka ve infak eden kimselerin sadakalarının sıfatı ise şu danenin sıfatı gibidir ki o tane yere düşer, ondan 7 başak biter, her bir başakta 100 tane olmak üzere 700 tane hasıl olur. Allah Teala dilediği kulunun amelini kat kat fazlasıyla verir. Zira Allah'ın kullarına lütfu ve ihsanı boldur. İhlas üzere sadaka verenlerin sadakalarını, hallerini de Allah bilir. O kimseler ki onlar mallarını fi sebilillah, Allah yolunda infak ederler. Sonra infak ettikleri sadakalarına başa kakma, eza gibi şeyleri tabi kılmazlar. Onlar için Rableri indinde mahfuz selam vardır. Binaenaleyh onlar üzerine korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Bu ayeti celiledeki infak, cihada ve cihadın gayri cemi hayrata ve muhacirine Allah yolunda hicret edenlere yardım etmeye de şamildir. Yapılan infak, ihsan, yardım, ihlas ile rızayı ilahiye mukarin olduğu takdirde bire 700 misli hatta daha fazla mükafat ihsan buyuracağını Cenab-ı Hak beyan ile insanları fi sebilillah infaka tergip buyuruyor. Şu kadar ki infak ettiği kimselere başa kalkmak yahut ticaretle meşgul olsanız çalışsanız olmaz mı veya şunu sana vermedim mi sizden rahatsız oluyorum gibi kalp kırıcı sözlerden sakınmak lazımdır. Nitekim diğer bir ayeti kerimede de mennü ezanın yani başa kalkmanın ve kendisine yardım edilen zata eziyet etmenin ameli iptal edeceği tamamen yok sayacağı beyan buyruluyor. Fahri Razi ve Kadî'nin yani iki büyük müfessirin beyanına nazaran bu ayeti celile Hazreti Osman ve Abdurrahman İbni Avf radıyallahu anhuma hakkında nazil olmuştur. Tebük gazvesinde Hazreti Osman radıyallahu an her takımıyla 1000 deve 1000 dinar yani altın hediye eleyip Abdurrahman İbni Avf da 8000 dinardan ibaret olan servetinin yarısını İslam askerlerine sarf olunmak üzere verince bu ayeti celile nazil olmuştur. Hazreti Osman radıyallahu anh hediyesini Resulullah Efendimiz'e getirince Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, "Ya Rabbi, ben Osman'dan razıyım, sen de razı ol," buyurdu. Abdurrahman İbni Avf radıyallahu anha da, "Hanende alıkoyduğun sermayene de Allah bereket versin," buyurdular. İşte bu büyük duaya mazhariyet ne büyük mutluluktur. Hak Teala Hazretleri cümlemize rızası yolunda infak ile hayırlı amellere müyesser kılarak rızayı ilahisine mazhar buyursun. Amin. Bu bölümü merhum Musa Topbaş Efendi Hazretleri, Üstadı Mahmud Sami Ramazanoğlu Hazretleri'nin Musahabe 3 adlı eserinin hicret ve infak bahsinden almışlar. Zaten kelimelerin biraz daha ağır olması da bunu gösteriyor. Sonra devam ediyor Musa Efendi Hazretleri. Bir hadis-i şerifte sahî ve bahil, yani cömert ve cimrinin ruh halleri belli bir misalle şöyle tasvir buyurulmuş. Sahî, yani cömert olan kimse, sıkıntı içinde olan bir fakirin ihtiyacına, yardımına koşmakla gönlünde bir inşirah, açılma, kalbinde bir ferah, bir inbisat, rahatlık hali husule gelir ki bu inbisat, yani genişlik, huzur vücudunun her tarafını kaplar. Bahil, yani cimri olan kimse de düşkün fakirlere karşı katı yürek ve merhametsizliğine binaen yardımda bulunmadığından kalbinde bir ızdırap ve sıkıntı hisseder. Kalbinin bu üzüntüsü de başından ayağa kadar cismini istila eder. Bir fakire yardım edip de gönlünü azap ve ızdıraptan kurtarmaya muvaffak olamaz. İşte hadisi sahihte edebi bir üslupla sahî ile bahilin, cömertle cimrinin hali böylece temsil ve teşbih olunmuştur. Huzeyfetül Adefi anlatıyor. Yer mukaribinde amcamın oğlunu bulmak, yanımdaki sudan biraz vermek üzere yaralıların arasına girmiştim. Ben kendi kendime şöyle düşünüyordum. Eğer ölmemişse ona su verir, yüzünü meshederim. Ben böyle düşünüp dururken onun yanına vardım ve sordum. Su ister misin amcaoğlu? Başı ile evet diye işaret etti. Tam o esnada bir yaralının ah diye inlediği duyuldu ve amcamın oğlu bana ona suyu götür dedi. Hemen ona vardım. Bir de ne göreyim, o inleyen insan Hişam İbni As imiş. Ona da su ister misin diye sordum. O esnada ah diye bir başka feryat duyuldu. Hişam bana ona götür suyu dedi. Ben de ona koştum. Fakat yanına vardığımda Hişam'ın emrettiği zat ölmüştü. Sonra geriye dönüp Hişam'a yetişeyim diye koştum. Geldiğimde Hişam da ölmüştü. Bari amcamın oğluna yetişeyim istedim. Fakat yanına vardığımda o da ruhunu teslim etmişti. Bir bardak su üç şehidin arasında böylece kalmıştı. İşte bu noktayı merhum Musa Topbaş Efendi Üstadımız büyük örnekler olarak infak bahsinde naklediyorlar. Felahın şartı diye bir bahiste ise Yusuf bin el-Hüseyin der ki, nefsine mülkiyet hakkı tanıyanın isarı, yani başkasına yardımı sağlıklı değildir. Bu tabir, aziz dinleyenlerim, çok güzel bir tabir. Nefsine mülkiyet hakkı tanımak. Yani nefis malik değil, nefis mutasarrıf olmalı. Allah'ın verdiğini tasarruf edecek olmalı. Çünkü o kendine ait gördüğü mala nefsini daha layık görür. Gerçek isar, yani infak ve kardeşini tercih etmek hali, eşyanın tamamını hakka ait olarak kabul edenlerin isarıdır. Bu dereceye ulaşanın isarı en doğru olandır. Çünkü bu dereceye ulaşan kimse kendisini ve elini emaneti sahiplerine dağıtmakla vazifeli bir emanetçi olarak görür. Saliklerin isar ile, yani kendisinin ihtiyacı varken diğer kardeşinin ihtiyacını kendine tercih etmek hali dediğimiz halle amel etmeleri, nefis tezkiyesi, kalp tasfiyesinden geçmiş olmalarından başka bir sebeple değildir. Yani nefis tezkiyesinden, kalp tasfiyesinden geçmiş olanlar ancak o isar dediğimiz infakın en üstün derecelerine ulaşabilirler. Allah Teala ahlakını düzeltmeyen salike isar sıfatı vermez. Tabiatında sehavet sıfatı bulunanların neredeyse tamamı hep sufidir. Çünkü sehavet ahlaka ait bir sıfattır. Sehavetin zıttı ise cimriliktir. Cimrilik ise nefsani sıfatlar cümlesindendir. Nitekim Allah Teala وَمَنْ يُوْقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ Nefsinin cimriliğinden korunanlar ancak felaha erenlerdir buyuruyor. Bu ayette felahın yani ebedi kurtuluşun hükmü cimrilikten korunma şartına bağlanmıştır. Kendilerine verilen rızıklardan infak edenler Rablerinden bir hidayet üzeredir. Felaha erenlerin de ta kendileridir ayeti kerimesinde de felahın yani ebedi kurtuluşun şartı infak ve bol bol dağıtma esasına talik edilmiştir, şart olarak bağlanmıştır. Felah, iki cihan saadetini de içine alan bir kelimedir. Bu bölümü de yine merhum üstad Avarifül Maarif'ten naklediyor bize. Zühd ne demek peki? İsar hakkında Bayezid Bistami Kudüs-i Sürrühü anlatır. Behli bir gencin beni mahcup eden sözünü hiç unutamam. Bu delikanlı hac için gelmiş ve bana siz zühd halini nasıl anlarsınız diye sormuştu. Ben bulunca yeriz, bulamayınca sabrederiz dedim. Bu sefer delikanlı bunu bizim Belhin köpekleri de yapıyor dedi. Bense size göre zühd ve isarın ölçüsü nedir diye sordum. O genç dedi ki biz bulamayınca şükrederiz. Bulunca ise başkalarına veririz dedi. Zünnun der ki üç şey şerh-i sadra ermiş zahidin alametidir. Yani tasavvuf yolunda şerh-i sadır dediğimiz sadrı açılmış olan insanın üç alameti vardır. Bir, olanı dağıtmak. İki, olmayanı istememek. Üç, azıkta başkalarını kendine tercih etmek. Bir insanda üç hal varsa, olanı dağıtıyorsa, olmayanın peşinde değilse, bir de azıkta başkalarını kendine tercih ediyorsa, işte o şerh-i sadır dediğimiz manevi göksü açılmış insan demektir. Ve Kur'an-ı Kerim'de buyuruluyor ki, وَلِكُلِّنْ وِجْهَتُنْ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُ الْخَيْرَاتِ اَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللّٰهُ جَمِيعًا اِنَّ اللّٰهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَد۪يرٍ Herkesin yöneldiği bir yönü tutumu vardır. O halde ey müminler, siz hayır işlerine koşun. Nerede olursanız olun, sonunda Allah sizi bir araya getirir. Şüphesiz Allah her şeye kadirdir. Et-Taarruf'un marifet ehillerinin vefakarlık ve mücahedeleri hakkındaki 68. babında denir ki, Faris Rahimehullah'tan işittim, şöyle anlatmıştı. Bazı dervişlerden duydum, onlar da şöyle anlatmışlardı. Hayber vakasının olduğu seneydi. Ben de insanlar arasındaydım. Çarpışmaya giriştim. Birkaç ganimet alıp döndüm. Yaralılar arasında geziniyordum. Oralarda Ebu Muhammed el-Ceriri'yi gördüm. Hemen 100 kadar kişi ölmek üzereydi. Ebu Muhammed'e, ey muhterem şeyh, şu içinde bulunduğumuz belayı gidermesi için Allah'a dua etmez misiniz dedim. O da, dua ettim fakat Cenab-ı Hak ben murad ettiğimi yaparım buyurdu dedi. Tekrar dua etmesini söyledim. Bana dedi ki, kardeş bu vakit dua vakti değil, teslimiyet ve rıza vaktidir. Bir ihtiyacınız var mı diye sordum. Susuzum buyurdu. Su getirdim. İçmek üzere aldığında bana baktı. Şunlar susuz kıvranırken yerde yatan şehitler, ben bunu katiyen içemem buyurdu ve suyu bana geri verdi. Ruhunu da teslim etti. Rahmetullahi aleyh. Bir derviş der ki, bir başka defa da kendisine aynı şeyi söyledim. Bana ey birader, şimdi dua vaktidir. rıza ve teslim günüdür. Çünkü dua bela inmeden evvel olmalıdır. Bugün artık bela geldiğine göre gelen belaya rıza lazımdır buyurdu. Muaz İbni Cebel radıyallahu anh'ın rivayetine göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlar. Kaderden sakınmak asla bir fayda vermez. Duanın, inmiş olan belanın, inmemiş olan belanın yalnız bir kısmına faydası vardır. Onun için duaya sarılın ey Allah'ın kulları. Sevban radıyallahu anh'ın rivayetine göre diğer bir hadiste Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlar. Kaderi ancak dua çevirir. Ömrü de ancak iyilikler artırır. İnsan ancak işlediği günah sebebiyle rızıktan mahrum kalır. Ve misafiri nefislerine tercih edenler. Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ın rivayetine göre fakirliğe düçar olmuş bir adam Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme gelerek ya Resulallah açım bana biraz yiyecek ver dedi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem muhterem validelerimize haber göndererek yanlarında yiyecek bir şeyler bulunup bulunmadığını sordu. Hepsi de yanlarında sudan başka bir şey olmadığını haber verdiler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o adama bu gece sana yedirecek bir şeyimiz yoktur buyurdu. Sonra sahabilere dönüp bu gece bu zata misafir edene Allah rahmetiyle muamele etsin buyurdu. Ensardan bir adam kalktı ve ben misafir ederim ya Resulallah dedi. Adamı alıp evine götürdü. Ailesine işte bu dedi. Allah Resulü'nün misafiri. Ona eksik bir şey bırakmadan ikram edin. Ev sahibinin hanımı kocasına evde çocukların yiyeceğinden başka bir şey yok dedi. Bu sefer adam hanımına öyleyse kalk çocukları oyalayarak hiçbir şey yedirmeden uyut. Sonra kandili yak, misafir yemeğe başlayınca sanki lambayı düzeltiyormuş gibi yaparak ışığı söndür. Sonra misafirin karnı doyuncaya kadar yemesi için biz de ağzımızı yemek yiyormuş gibi şapırtatmaya başlarız dedi. Bunun üzerine kadın kalkar, çocuklara hiçbir şey yedirmeden oyalayıp uyutur. Sonra kalkıp tirit yemeği hazırlar ve lambayı yakar. Misafir yemeye başlayınca kadın kalkar, lambayı düzeltiyormuş gibi yaparak lambayı söndürür. Karı koca bir şey yemeden ağızlarını şapırdatmaya başlar. Misafir gerçekten onlar da yiyor zannederek karanlıkta karnını güzelce doyurur. Karı koca ise açlıklarını gizleyerek gecelerler. Sabah olunca erkenden Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna varırlar. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem karı kocayı görünce tebessüm ederek bu gece falan adam, filan kadın Allah Teala'ya hoşnut ettiler. Allah Teala onlar hakkında kendi ihtiyaçları olduğu halde kardeşlerini kendilerine tercih ettiler ayetini nazil buyurdu buyurdu. Bir zamanlar Medine-i Münevvere'de kıtlık baş göstermişti. Hazreti Ömer radıyallahu anh devesinin kesilip fakirlere dağıtılmasını emretti. Deve kesilip dağıtıldı. Güzel bir yeri de ayrılıp pişirilerek Ömer'in önüne konuldu radıyallahu anh. Hazreti Ömer yemekteki eti görünce sordu. Bu et yemeği nereden geldi? Cevap olarak kesilmesini emir buyurduğunuz deveden efendim. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın rengi değişti. Tüyleri diken diken oldu. Hiddetli bir şekilde bağırdı. Ben size demedim mi ki deveyi kesip fakirlere dağıtın. Üstelik en iyi yerini önüme koyuyorsunuz. Derhal bu yemeği önünden kaldırın. Fakir ve muhtaç kimselere verin. Az sonra her zaman yediği kuru ekmekle zeytinyağını besmele çekerek gönül rahatlığı içinde yedi. İşte bu halleri sebebiyle Hazreti Ömer denilince adaleti hatıra gelmekte. Fakir fukara açken boğazından Hazreti Ömer'in bir yemek bile geçmezdi. Cömertliğiyle dillere destan olan Hatem-i Taiye dediler ki, cömertlikte çok ileri gidiyorsun. Bu yaptığın israf olmuyor mu? Onlara şöyle cevap verdi. Ne kadar çok olursa olsun Allah için verilen israf olmaz. Sonra kendisine sordular. Senden daha cömertlik yapan birisini gördün mü? Evet gördüm. Nerede gördün? Kimmiş o? Bir gün yetim bir gence misafir olmuştum. Bana bir koyun kesip ikram etti. Koyunun karaciğeri çok hoşuma gitti. Yemin ederek bu hayvanın karaciğeri çok hoşuma gitti. Teşekkür ederim dedim. Bir ara genç yanımdan ayrıldı. Sonra geri geldi. Baktım elinde 10 tane karaciğer var. Onları da pişirip bana ikram etti. Ben bunları bir yerden satın aldı zannetmiştim. Daha sonra evinden ayrılmak için dışarı çıktığımda 10 tane koyunun kesilip ciğerlerinin alındığını gördüm. Ve işin aslını öğrendim. Hemen kendisine çıkıştım. 10 koyunun 10'u da kesilir mi ey kardeş? Şöyle cevap verdi. Niçin kesilmesin ki? Benim 10 koyunum vardı. Ancak bunları kesebildim. Bir şey ki misafirimin hoşuna gitmiş, bunu yapmak da benim gücümün dahilinde misafirden hiçbir esirgeme olabilir mi? Dinleyenler şaşkınlık içinde tekrar sordular. Peki daha sonra sen bu gencin ikramına karşılık ne verdin? Ben fazla bir şey vermedim. Mesela ne kadar verdiniz? Verdiğim mühim bir yekün teşkil etmez. 300 deve ile 500 koyun verdim. O halde sen ondan daha cömertsin denildi. Hayır, o genç benden daha cömert. Çünkü o koyunlarının tamamını verdi. Ben ise malımın çok az bir kısmını verdim. Bir fakirin yarım ekmeğinin tamamını misafire vermesi mühim mi? Yoksa zenginin bir sürüden birkaç deveye misafirine ikram etmesi mi? Bir fakirin yarım ekmeğinin tamamını misafire vermesi mi mühimdir? Yoksa zenginin bir sürüden birkaç deveyi misafirine ikram etmesi mi? Tabii ki elinde olanın tamamını vermek daha büyük bir cömertliktir. Sultan Mahmud zamanında ihtiyar biri hastalanmıştı. Doktora gitti. Doktor kendisine 500 dirhem, yaklaşık 1750 gram bal yemesini tavsiye etti. İhtiyarın bal alacak parası yoktu. Ne yapayım diye düşünürken oradan sultanın geçmekte olduğunu gördü. Yanına varıp halini arz etti. Sultan Mahmud vezirine derhal bu ihtiyara 25 kilo bal veriniz diye emir verdi. Veziri hemen atılıp, efendim yanlış anlaşılmasın, İhtiyar 1750 gram istemişti deyince padişah vezirine ben ne istediğini iyi duydum. O kendine göre en azını istedi. Ben de bana göre en azını veriyorum. Bereketin kaynağı. İyi kalpli salih bir ihtiyar vardı. Çiftçilikle uğraşırdı. Bağı, bahçesi, tarlası mevcuttu. Tarlasına tohum ekerken önce iki rekat namaz kılar, sonra şöyle dua ederdi. Ya Rabbi, her şeyi ve hepimizi yoktan var eden sensin. Ben senin zayıf bir kulunum. Şimdi toprağa atacağım tohumları senin kudretin ve merhametine teslim ediyorum. Onları yeşert ve bütün canlılar için bereketli kıl. Her ekim zamanı bu ihtiyar böyle dua ederdi. Cenab-ı Hak da onun tarlasını hep bereketli kılardı. Bağ ve bahçesindeki meyvelerden herkesin yemesini isterdi. Onun helal ettiğini bildikleri için de gelip geçen herkes onun bağına, bahçesine uğrar, yiyip içerdi. Herkesin yiyip içmesine rağmen o yine herkesten çok mahsul kaldırırdı. Günün birinde bu hayırsever ihtiyar vefat etti. Geriye 3 oğlu kaldı. Bağ bozumu zamanı çocukları kendi aralarında şöyle konuştular. Biz babamız gibi yaparsak geriye çok az mal kalır. Sıkıntıya düşeriz. Bunun için kimseye haber vermeden sabah erkenden gidip kimse gelmeden meyveleri toplayalım. Sabah erkenden kalkıp bağa vardılar. Daha ortalık yeni ağrıyordu. İçlerinden birisi, etrafa dikkatle bakın. Fakirler gelecek olurlarsa bağa almayalım dediler. Diğeri de, bunlar bizim kendi malımız. Onların ne hakkı olacak? Tabii ki içeri almayacağız dedi. Böyle konuşurlarken bağın içine girdiler. Fakat hayretler içinde kaldılar. Önce kendi bağları olup olmadığına tereddüde düştüler. Etrafa iyice bakınca kendi bağları olduğunu anladılar. O gece yağan dolu sebebiyle bütün asmaların dallarının kırıldığını, üzümlerin toparlanamayacak şekilde harap olduğunu dehşet içinde gördüler. İşte o zaman hatalarını anladılar. Biz Allah'ın bize verdiği nimetten fakirleri mahrum bırakmak istersek Allah Teala da bizi bundan mahrum bırakır dediler. Üzüntü içinde geri dönerlerken birbirlerini suçlamaya başladılar. Yolda babalarının her zaman iyilik yapıp ihsanda bulunduğu ihtiyar birisiyle karşılaştılar. O şahıs onları üzüntülü bir şekilde görünce sebebini sordu. Onlar da durumu anlattılar. İhtiyar gözü doymaz mirasçılara dedi ki ben sizin babanızın dostuyum. Onun çok iyiliklerini gördüm. Baba dostu olarak size biraz nasihat etmek istiyorum ki kimin malını kimden kaçırıyorsunuz? Fakirleri kimsesizleri gözetmezseniz işte Allah Teala da size böyle azap eder. Bir musibet bin nasihattan iyidir. Bundan sonra aklınızı başınıza toplayın. Tohum ekerken, ağaç dikerken yalnız kendiniz için yapmayın. Bütün insanların hatta hayvanların, kuşların fayda görmesine, rızıklanmasına niyet etmelisiniz. Böyle niyet edilirse hasat bereketli olur. Meyveler, mahsuller kaldırılınca fakirin hakkı olan öşrünü hemen vermelidir. Öşrü verilmeyen malın tamamı haram olur. Yemesi, kullanılması da caiz değildir. Kimseye vermemek, göstermemek için hırsız gibi mahsulü gece kaldırmamalıdır. Böyle yapılırsa Allah Teala bereketini giderir. Allah için verilenler malı eksiltmez. Allah Teala ve Tekaddes Hazretleri verilen sadaka, zekat, öşür sebebiyle mallarda bereketler ihsan eyler. Şunu hayret edilir ki maalesef günümüzde namazlarını kılan, oruçlarını tutan, diğer İslami ibadetlerini ifa eden, hatta nafile ibadetleri bile terk etmeyen birçok Müslüman kardeşimiz zekat ve öşür konusu üzerinde lakayttırlar. Halbuki bunların ifası yerine getirilmesi Cenab-ı Hakk'ın emridir ve farzdır. Cenab-ı Hak bu farzlara dikkat eden ve gerçekten Musa Efendi rahmetullahi aleyhin önümüze koyduğu ölçüler içerisinde infak ehli olanlardan eylesin aziz dinleyenlerim.